Matta 10. bölümdeyiz. Konu İsa 12 öğrencisini İsrail ulusuna hükümranlığın sevindirici haberini duyurmak için görevlendiriyor. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında daha önce gördüğümüz hareket bu bölümde de devam etmektedir. Rabbi İsa Mesih dağ başında konuşmasında gereken ahlaki kuralları verdikten sonra dağdan indi ve bu kuralların nasıl uygulanacağı konusunda gereken gücü yarattığı 12 mucize aracılığıyla sergiledi. Şimdi 12 elçisini, seçtiği öğrencilerini İsrail ulusuna hükümranlığın sevindirici haberini duyurmaları için yetki verip onları gönderdi. Bu adamlar öncü olarak değil, izleyici niteliğinde gideceklerdi. Rabbi İsa Mesih mucize yaratabilmeleri için onlara güç ve yetki verdi. Bu yetenek onlar için bir tavsiye mektubu yerine geçecekti. Burada dikkatinizi bir noktaya daha çekmek istiyorum. Vaftizci Yahya tek bir mucize bile yaratmadı. Orijinal Grekçe'ye baktığımızda İsa'nın öğrencilerine elçi sıfatı veriliyor. Yani onlar gittikleri yerde İsa Mesih'i temsil edeceklerdi. Bu bölümü çalışırken aklınızda bir şeyi tutmanızı istiyorum. Şu anda dünyamızda dal budak salmış bir sürü kültler ve sapınçlar vardır. Yanlış öğretiler vardır. Bunların çoğu sapınç doktrinlerini bu bölümden almışlardır. Değerli dostum, Mesih imanlısına hitap eden talimatları bu bölümde bulamayız. Bu bölümde verilen talimatlara baktığımızda bunların hangi koşullar içerisinde verildiğine dikkat edip bunun ışığında yorum yapmalıyız. Böyle yaparsak yorumda yanılmış olmayacağız. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Kötü ruhlar çıkarsınlar, her türlü hastalığı ve zayıflığı iyileştirsinler diye. Matta 10 ayet 1. İsa onları İsrail ulusuna gönderirken kendisinin gönderdiği konusunda bir yetki belgesi olmalıydı. İsa'nın onlara verdiği yetki ve mucize yaratma gücü bu yetkiyi kanıtlayacaktı. Eski Antlaşma'nın peygamberleri ileride gelecek olan Mesih'ten söz ederken onun Mesih olduğunu kanıtlayıcı belirtilerden söz ettiler. Rabbi İsa Mesih onlara bu yetkiyi verdikten sonra onlara artık öğrenci diyemeyiz. Onlar artık elçi ya da haberci sıfatına layık sayılmalılar. 12 habercinin adları şunlardır. Birincisi Petros diye de bilinen Simon, kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğlu Yakup'la kardeşi Yuhanna, Filipos ve Bartolomeos, Thomas ve gümrük vergisi toplayan Matta, Alfeus'un oğlu Yakup'la Tadadeos, partizan Simon ve İsa'yı ele veren Yahuda İşkariyot. Matta 10-2-4 ayetler arası. Petros diye bilinen Simon. Şimdi bu isimleri sıralayayım. Onun kardeşi Andreas 2, üçüncüsü Zebedi'nin oğlu Yakup, dördüncüsü Yakup'un kardeşi Yuhanna, sonra Filipos, Bartolomeos, Thomas, gümrük vergisi toplayan Matta, bu müjdenin yazısının yazarıdır aynı zamanda. Alfeus'un oğlu Yakup, soyadı Tadeus olan Labeos, partizan Simon, İsa'yı ele veren Yahuda İşkariyot. İsa bu 12 kişiyi şu sözlerle gönderdi. Tanrısızlara gitmeyin. Samiryelilerin kentlerine de uğramayın, İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Matta 10-5-6 ayetler. Mesih inanlısı olarak sana ve bana verilen görevi bu ayetlerde bulamayız. Habercilerin İşleri kitabı 1-8 ayetinde bize verilen görev ile bu ayetleri kıyaslayın. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız diye yetki vermişti diri İsa Mesih. Fark ettiniz mi? Yalnız İsrail ulusu değil, Samiriye ve dünyanın dört bir bucağında müjdeyi duyurmakla yükümlüyüz. Bu bölümde ise İsa elçilerin Samiriye'ye gitmesini yasaklıyor ve uluslara, ki buradaki uluslar putperest uluslardır, gitmemelerini söylüyor. Ama onlar sadece İsrail halkının yitik koyunlarına gideceklerdi. 12'nin mesajına gelince şu olacaktı. Yolda giderken göklerin hükümranlığı yakındır diyerek sözü yayın. Matta 10 ayet 7. Göklerin hükümranlığı nasıl yakındı? Kralın, yani İsa Mesih'in şahsında onlara yakındı. Kral şimdi onların arasındaydı, yeryüzündeydi. 20. yüzyılın başında Hristiyan dünyasının iyi bildiği Victoria döneminin sonunda Hristiyan dünyasında genel bir iyimserlik ve olumluluk havası esmeye başlamıştı. Hristiyan aleminin birçok önde gelen mezhepleri nedense yapılması imkansız bir işi, Tanrı hükümranlığını yeryüzünde kurma işini üstlenmeyi uygun gördüler. Her grup sanki Tanrı'dan bir ihale almış gibi bu amaca ulaşmak için harıl harıl çalışmaya koyuldu. Aslında kilise böyle bir göreve Tanrı egemenliğini yeryüzünde kurmaya çağrılmamıştı. Rab İsa Mesih ikinci kez yeryüzüne döndüğünde kendi egemenliğini kuracaktır. Tanrı egemenliği ancak ikinci gelişte kurulacaktır. Kilisenin işlevi nedir? Kilise, yani inanlılar topluluğu, dünyadaki insanlar arasından çağrılan imanlılardan oluşur ve onun işlevi imanlıların hayatlarında İsa Mesih'in hayatını sergilemek. Tanrı'nın müjdesini tüm dünyaya duyurmaktır. Tanrı egemenliği işi bizim işimiz değildir dostum. İsa Mesih'e iman ettiğimizde Tanrı egemenliği içimizde kurulur ve Rab İsa Mesih kendi kutsal ruhuyla bizde yaşamaya başlar. Şuna dikkat edin, İsa Mesih kendi öğrencilerini kendi yetkisiyle gönderdi. İsa'nın Mesih olduğunu ne kanıtlayacaksaydı, aynı kanıtlayıcı yetkiyi onlara da verdi. Şöyle dedi, hastaları sağlığa kavuşturun, ölüleri diriltin, cüzzamlıları pak kılın, cinleri çıkarın. Karşılık vermeden aldınız, karşılık almadan verin. Madde 10. bölüm 8. ayet. Dostum, bu ayette yazılan şeyleri ruhsal hizmetinin bir parçası olarak görüyorsan, burada söylenenlerin tümünü de yapmalısın. Yalnız hastaları sağlığa kavuşturmak, cinleri çıkartmak yetmiyor. Burada ölüleri diriltmek konusu da var. Birini yaparsan hepsini yapmak zorundasın. Ölüleri de diriltmelisin. Eğer şifacı geçinenler ölüleri diriltemiyorlarsa ötekilerinden de ellerini ayaklarını çekmeleri gerekir. Bu ayetlerdeki buyruklar verildiği zaman bilmeliyiz ki bu elçilere ve o döneme ait bir buyruktu ve o zamanın koşullarına uygundu. Dediğim gibi eğer birisi bunu iddia ediyorsa, yani hastaları iyi etmek, cinleri kovmak gibi, o zaman ölüleri de diriltmeleri gerekir. Çünkü burada hastaları sağlığa kavuşturun, ölüleri diriltin, cüzamları pak kılın, cinleri çıkarın diyor. Eğer ölüleri diriltemiyorlarsa demek ki ötekilerinden de ellerini ayaklarını çökmeleri gerekir. Günümüzde bazıları bu 8. ayeti kendilerine bir görevlendirme talimatı olarak kabul ediyor ama bunu izleyen ayetteki talimatı hasır alt etmekten de hiç çekinmiyorlar. En azından bu ayetin bu insanlarca kullanıldığını hiç duymadım. Oysa burada sıralananlar hep birlikte el ele gider değerli dostum. Altını çiziyorum. Ölüleri diriltin, cinleri çıkartın, hastaları sağlığa kavuşturun. Ama aynı zamanda bakın ne diyor? Kuşaklarınızın içine ne altın, ne gümüş, ne de bakır para saklayın. Madde 10. bölüm 9. ayet. Bir zamanlar şifa tüccarlarından biriyle konuşuyordum. Bu insanlar bu 8. ayeti esas alarak sözde hizmetlerine devam ederler. Ona dedim, madem ki hizmet etmek istiyorsun, hastanelere git. Evet, hastanelere git. Orada şifaya her zaman ihtiyaç vardır. Adam tabii olarak beni ciddiye almadı. Alamazdı da. Hastanelerde bağış kutuları yok ki cebini doldurabilsin. Bu ayeti doğru yorumlamalıyız kardeşim. Evet, bu ayetleri doğru yorumlamamız gerekir. Rab-i İsa Mesih'in bu talimatları kalıcı olamazdı. Geçici ve özel bir dönem için bu yetkiyi ve gücü kendi seçtiği elçilerine vermişti. İsa'nın yeryüzündeki ruhsal hizmeti sona erdiği zaman kendi elçilerine başka bir talimat daha verdi. İsa onlara, ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu? Dedi. Hiçbir eksiğimiz olmadı dediler. O da onlara, şimdi ise kesesi olan onu yanına alsın, torbası olan da onu alsın dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıcı alsın. Luka 22, 35 ve 36. ayetler. Aynı zamanda Elçi Pavlus'un yazdıklarını da bilmemiz gerekir. 1. Korintoslar 9:14'te şöyle der Elçi Pavlus. Bunun gibi müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını Rab buyurdu. Ve bu konuyu ayrıntılı olarak ele alır. Evet, biliyorum günümüzde Rab'be hizmet edenleri desteklememiz gerekir. Rabbin isteği budur ama benim vurgulamak istediğim nokta şudur. Ruhsal hizmetimizin talimatı olarak bu bölümün 8. ayetini esas sayacaksak 9. ayeti de içine katmalıyız. 8. ayetteki söylenenlerin hepsini hizmetimizin içerisine almalıyız ve 9. ayeti de katmalıyız. sert çıkmak istemiyorum ama ayetleri içeriğine göre yorumlamaya dikkat etmeliyiz. Ayetlerden işimize gelenleri alıp işimize gelmeyenleri bir tarafa bırakamayız değerli dostum. Bakın ne diyordu? Hastaları sağlığa kavuşturun. Şimdi atlıyorum bir söz. Cüzdanlıları pak kılın, cinleri çıkarın. Şimdi kendilerini şifacı gösterenler ya da kendilerinde şifa mevbesi olanlar bunları alıyorlar. Peki bu sözü ne yapacaklar? Ölüleri diriltin. Bu söz bu ayetin içerisindedir. Hastaları sağlığa kavuşturun, ölüleri diriltin. Eğer kişi ölüleri diriltemiyorsa o zaman demek ki burada yanlış bir şey var. Yorumlamada yanlış bir şey var. Eğer kendilerinde hastaları iyileştirme mevbesi olanlar bu ayeti kullanıyorlarsa o zaman değerli dostum ötekisini de almaları gerekir. Ölüleri diriltmeleri gerekir. Eğer ölüleri diriltemiyorlarsa o zaman ötekilerinden de ellerini ayaklarını çekmeleri gerekir. İşimize geleni alıp diğer sözleri, Rabbin diğer sözlerini bir kenara bırakamazsınız. Ve 9. ayeti de işin içine katmanız gerekir. Şimdi Rab İsa Mesih onları göndermeden önce elçilerine talimatlar vermeye devam ediyor. Matta 10 ayet 11. Herhangi bir kente ya da kasabaya girdiğinizde kimin saygıdeğer olduğunu sorun ve ayrılıncaya kadar orada kalın. Bunu günümüzde uygulayamayız. Yahudi kültürüne uyan bir durumdu bu. Batı dünyasında vaazcı genelde ya kilisenin bir konuk odasında ya da otelde kalır. Batı dünyasının insanı yoğun bir stres içerisinde hayatını sürdürürken ona vaazcıları konuklama yükünü de vermek haksızlık olur sanırım. Ülkemizin, Türkiye'mizin insanı misafirperverdir. Ama bazı durumlarda bu konukseverlik bile istismar edilebilir. Doğuda vaazcının otelde kalması söz konusu olamaz ama kentleşmiş toplumumuzda söz konusu olabilir. Şimdi diyelim ki bir müjdeci İstanbul'a varıyor ya da İzmir'e. Orada müjdeyi duyuracak. 15 milyon nüfuslu bu kente girdiği zaman ne yapacak? Acaba bu kentte saygıdeğer kişiler kimlerdir diye soracak mı? İstanbul'un en iyi Mesih imanlısı kimdir diye sorabilir mi? Sanmıyorum. Unutmayalım ki Rabbi Mesih bu ayetlerde o zamana özgü bir durumu göz önünde bulundurarak elçilerine geçici talimatlar verdi. Bu talimat ise 3 yıllık hizmet dönemi için geçerli olan bir talimattı. Öyleyse bu ayetlerin yorumunu bu gerçeğin ışığında yapalım değerli dostum. Eve girerken oraya esenlik dileyin. Eğer o ev saygı değer ise esenliğiniz üzerine insin, saygı değer değilse esenliğiniz sizlere geri dönsün diyor Matta 10. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Burada ev derken bir bina söz konusu olmuyor. Bir aileden söz edilir. Evin insanlarını düşünmeliyiz. Evin bir saygı değerliği olamaz ama içindeki insanlar saygı değerliği olabilir. Her kim sizleri kabul etmez ve sözlerinize kulak asmazsa o evden ya da kentten çıkarken ayaklarınızın altındaki tozu silkin diyor Matta 10. bölüm 14. ayette. Yinelemem gerekirse bugün bize verilen görev değildir bu. Günümüzün müjdecisi bu şekilde davranamaz. Kabul edilmezse hemen o kentten ayrılamaz. Ben vaaz vermek için başka kentlere gittiğim zaman herkes beni kabul etmiyor ama ben kentin dışına çıkıp da ayağımın altındaki tozu silkelemedim. Yine söylemeliyim ki bu talimatlar değerli dostum o zamanın insanlarına uygun bir şekilde verildi. Talimatlar devam ediyor. Doğrusu size derim ki yargı gününde Sodom'la Gomorra bölgesinin durumu o kentin durumundan daha iyi olacaktır. Matta 10 ayet 15. Tanrı'nın yargısı altına giren bu kentlere gerçekten ne olduğu konusunda merak ediyorsanız bir sonraki bölümde bunu inceleyeceğiz. İşte sizi koyunlar gibi kurtların içerisine gönderiyorum. Bu nedenle yılan gibi açık göz, güvercin gibi saf olun diyor Matta 10. bölüm 16. ayette. O zamanın durumuna göre konuştuktan sonra Rab ise bu elçilere bazı prensipler veriyor. Onun tanıkları olarak gideceklerse bu prensiplere uymalılar. Bu prensipler sadece o zamana özgü değil, her zamanı ve hatta sonsuzluğu kapsayan prensiplerdir. Bugün bizler için de iyi bir esas oluşturabilir. Tanrı çocuğu her zaman yılan gibi açık göz ama aynı zamanda güvercin gibi saf olmalıdır. Bu iki özellik el ele gider. Biri olmazsa diğeri çok tehlikeli olur. Ben şahsen birçok insan tanıdım. Bunlardan birçoğu yılan gibi açık gözdü ama güvercin gibi saf değillerdi. Çok kaba bir deyim kullanmak istemiyorum ama kaşla göz arasında seni ve beni iyice kazıklayabilen insanlardan söz ediyorum. Tanıdığım insanlar arasında bir de çok saf olanlar vardır. Bunlar her şeye inanan, her konuda kolayca aldatılabilen kişilerdir. Bunlar bir güvercin gibi saftırlar ama açık gözdür diyemeyiz. Yılan tehlikeli bir yaratıktır, güvercin ise zararsızdır. Bu iki özelliği hayatımızda birleştirmeliyiz ki tehlikeli ya da aptal kişiler olmayalım. İnsanlardan sakının diyor 17. ayet, çünkü sizi kurallara teslim edecekler ve sinagoglarında kamçılayacaklar. Ben şahsen sinagogda kamçılanmadım ama ilkokuldayken birkaç kere dayak yedim. Hoş bir tecrübe değildir. Kendimi çok aşağılanmış hissettim. Bir de hakaretlerle kamçılanma var ki bu da fiziksel kamçılanma kadar aşağılayıcıdır. Belki daha da kötüdür. 18. ayet, bana bağlılığınız, bana imanınız yüzünden valilerin, kralların önüne sürükleneceksiniz. Onlara ve tanrısızlara tanıklık edesiniz diye. O günlerde İsa'nın bu sözleri kendi elçilerinin hayatında gerçekleşti. Yalnız elçilerin değil, kilise tarihinde İsa Mesih'e bağlılıkları yüzünden birçok imanlı bu muameleye tabi kalmıştır. Matta 10, 19-20. Ayetlerde şöyle diyor, sizleri tutukladıklarında neyi nasıl söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Ne konuşacağınız o saatte açıklanacaktır. Çünkü konuşan siz değilsiniz. Konuşan içinizdeki babanızın ruhudur. Kimlerden söz ediliyor burada? İsa Mesih kendisine iman edenleri görevlendirip müjdeyi yaymak için gönderdi ve halen göndermektedir. Tanıklıklarından dolayı hemen tutuklanan ve tutuklandıkları zaman nasıl cevap vereceklerini bilemeyenlerden söz ediyor. İsa Mesih'in gönderdiği bu adamlar hiçbir hazırlık yapmadan yola çıktılar. Bu ayetleri o zamanın elçilerine hitap edilir şekilde yorumlarsak fazla bir sorun olmayacaktır. İsa burada 12 elçisine hitap ediyor. Onların durumuna göre yönergeler veriyordu değerli dostum. Ne yazık ki günümüzde birçok Mesih imanlısı bu ayetleri kendi durumları için kullanmaya çalışırlar. Efendim, vaaz vermek için hazırlığa gerek yok. Çünkü kutsal ruh içimizden konuşacaktır diyorlar. Bundan daha saçma bir şey olamaz değerli dostum. Ben İncil okulundayken tanıdığım bir öğrenci vardı. Biraz tuhaf davranırdı. Tuhaflıklarından biri de işte buydu. Hiç hazırlık yapmadan vaaz verebileceğini sanıyordu. Bir gün bir arkadaşımla onu vaaz verirken dinlemeye karar verdik. Hazırlıksız olduğu açıkça belliydi. O konuşurken ben onun yerine utanıyordum. Toplantıdan sonra birlikte okula dönerken arkadaşım ona sordu. Bu akşamki vaazını hazırladın mı? Tabii ki hazırlamadım dedi. O zaman sözleri nereden aldın diye sordu yine arkadaşım. Tanrı'nın kutsal ruhu sözleri bana verdi dedi. O zaman arkadaşım dayanamadı ve dostum dedi, verdiğin o kötü mesajdan dolayı lütfen kutsal ruhu suçlama. Başka bir arkadaşım yıllarca önce bir pazar günü tren istasyonunda tren bekliyordu. Trenler rotarlı çalışıyordu. Arkadaşım tren beklerken, peronda aşağı yukarı yürürken o gün vereceği vaazın notlarını gözden geçiriyor ve bazı yerlerini yüksek sesle okuyordu. Bir ara başka bir vaazcı ona yaklaştı ve sordu, siz bir vaazcı mısınız? Evet, ne yapıyorsunuz? Bugün vereceğim vaazın notlarını gözden geçiriyorum. Benimle alay mı ediyorsunuz? Gerçekten vaaz vermeden önce not mu hazırlıyorsunuz? Evet, siz böyle yapmıyor musunuz? Hayır, kürsüye çıkarım ve kutsal ruhun benim aracılığımla konuşmasına izin veririm. Diyelim ki kürsüye çıktınız ve o anda kutsal ruh size bir mesaj vermiyor. O zaman ne yaparsınız? Böyle bir durumda bana mesajını verinceye kadar söz kalabalığı yaparım. Değerli dostum, ne yazık ki kiliselerimizde bu adam gibi söz kalabalığı yapan bir sürü vaazcı vardır. Bir de bu kabahat yetmiyormuş gibi kendi hazırsızlıklarını kutsal ruha yükleyip onu suçlamaya girişirler. Neden böyle yaparlar? Çünkü bu ayetlerde okuduğumuz talimatları kendi ruhsal hizmetleri için bir esas olarak kabul ederler. Rab-i İsa Mesih bu talimatları kendi elçilerine geçici olarak o duruma uygun bir şekilde vermişti. Bu ayetleri yanlış şekilde yorumlamakla hata yapılıyor. Bu ayetleri zamanına ve içeriğine göre yorumlarsak sorun çıkmayacaktır. Kardeş kardeşi, baba çocuğu ölüme teslim edecek, çocuklar ana babaya karşı ayaklanıp onları öldürtecek diyor Matta 10 ayet 21'de. Mesih dünyaya geldiğinde insanlar arasında bölünmeler oldu. İnsanlar hep birlikte İsa'yı kabul etmediler. Aileler içinde bölünmeler oldu. Bir aile içerisinde aile fertlerinden biri İsa'yı kabul eder ve diğeri onu kabul etmesi ister istemez bölünmeler olacaktır. Elçi Pavlos Korintoslulara şöyle yazdı. Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. 1 Korintoslar 1 ayet 18. Matta 10 ayet 22'de şöyle diyor. Adıma bağlılık yüzünden herkesin hıncına uğrayacaksınız ama sonuna dek katlanan kurtulacaktır. Bizi ayakta tutan Rab İsa Mesih'in kendisidir dostum. O zaman da 3 yıllık bir süre içerisinde kendi elçilerini ayakta tutan yine İsa Mesih'ti. Büyük sıkıntı döneminde de ona sadık kalanları ayakta tutabilecek olan yine İsa Mesih olacaktır. Matta'nın 24. bölümüne geldiğimizde bunu ayrıntılarıyla çalışacağız. Matta 10 ayet 23. Size bir kentte saldırırlarsa ötekine kaçın. Doğrusu size derim ki insanoğlunun gelişine dek İsrail kentlerinde işiniz sona ermeyecektir. Dikkatle dinlediniz mi değerli dostum? İnsanoğlunun gelişine kadar İsrail kentlerinde işiniz sona ermeyecektir. Yani işiniz bitmeyecektir dedi İsa onlara. Dünya kentlerinde demedi. İsa Mesih'in tüm İsrail'deki kentlere tanıtılması gerekiyordu. Bunu o zamanın koşullarına göre göz önünde canlandırmak biraz zordur. Ama böyle oldu ve ülkede İsa'dan dolayı bölünmeler oluyordu. Bir kez İsa öğrencilerine sormuştu. İnsanlar benim kim olduğumu söylüyorlar. Bu soruya karşılık birçok farklı yanıtlar aldı. Herkes onun hakkında kendi görüşüne sahipti. Günümüzde de İsa hakkında farklı ve zıt görüşler vardır. Kimi onu sadece bir peygamber, kimi iyi bir insan, iyi bir öğretmen, kimi de gerçekten Tanrı özünden gelen Tanrı olarak bilir. Dünyamızda en çok çelişki yaratan karakter İsa Mesih'tir. Şimdi Rabbimiz elçilerine genel talimatlar vermeye başlıyor. Bunlar senin ve benim hayatımda uygulanması gereken büyük ve önemli prensiplerdir dostum. Ancak unutmayalım ki ilkin 12 elçinin hayatında uygulanması için verilmişti. Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ne de uşak efendisinden üstündür. Matta 10 ayet 24. Mesih imanlıları olarak